Ayrım 27.
Bu pazarlara esir sağlayıp gönderen yerlerin başında ise garp ocakları geliyordu. Zira garp ocakları Şark Sarayları'nda büyük revaç bulan, dolayısıyla yüksek meblağlar kazandıran beyaz, yetenekli ve çok güzel Avrupalı, özellikle Slav ve Cermen genç kız ve asillerini esir alarak aracılara, yani esir tüccarlarına satıyorlardı. Garp ocaklarının korsanları ayrıca Afrikalı zencileri de kolaylıkla toplayarak Şark Sarayları'na sevk ediyorlardı. Ayrıca Şark Sarayları'nın haremlerinde kullanılıp görevlendirilen, iğdiş edilmiş esirler de yine bunların ellerinden geçiyordu. Uluslararası esir ticareti bakımından garp ocaklarının önemli bir avantajı bulunuyordu. Toplanan ve yakalanan esirler Orta Akdeniz'den gemilere yükleniyor, en uzak pazarlara bile deniz yoluyla kolaylıkla sevk edilebiliyordu. Kendileri de korsan oldukları için bu korsan gemilerine diğer korsanlar pek saldırmıyor, dolayısıyla esirler kolaylıkla esir pazarlarına ulaştırılabiliyordu. Garp ocaklarının korsanları İtalya'dan İzlanda'ya kadar uzanan kıyı ülkelerinden esir topluyor veya alıyorlardı. Bunlar Rodos, İstanköy, Eğriboz gibi toptancı esir pazarlarına sevk ediliyor, buralarda esir tüccarlarına satılıyordu. Esirciler de fiyatın üzerine kendi maliyet ve karlarını koyarak İstanbul'daki esir pazarına getiriyorlardı. Diğer taraftan Afrika'da esir toplama merkezlerinin başında Musavva ve Cidde şehirleri yer alıyordu. Buradan alınan Arap ve zenci esirler Kahire, Bağdat, Şam ve Halep şehirlerindeki esir pazarlarına getiriliyordu. Esirler bu pazarlarda el değiştiriyor, esir tüccarlarına satılıyorlardı. Esir tüccarları ise bunları yüksek meblağlar kazanacakları büyük şehirlerin pazarlarına götürüyorlardı. Esir pazarlarına sevkiyat yapan limanlardan bazıları da Karadeniz'de bulunuyordu. Özellikle Aza, Aşu ve Özi limanları esir sevkiyatında ilk sıralarda yer alıyorlardı. Unutmamak gerekir ki bu limanlardan Çerkez, Slav ve Tatar kadınları, kızları, çocukları sevk ediliyordu. Bunlar çok güzel ve kolaylıkla eğitilebilen insanlar oldukları için esir tüccarlarına büyük servetler kazandırıyorlardı. İleride Çerkezler konusu ele alındığında Kafkasya'da yürütülen esir ticaretine ayrıca değinilecek. Murat Çulcu. Eşkıyalardan, korsanlardan, yağmacı ve zorbaların yanı sıra garp ocakları gibi esirciliği yasal hale getirmiş bulunan odaklardan aldıkları esirleri şehirlerde kurulan esir pazarlarına götürerek satan kimselere esirci deniyordu. Bu arada başka kaynaklardan da pazarlara esir sevk ediliyordu. Kendilerine esirci süsü veren bazılarının yanlarına aldıkları kadınları satılık cariye diye esir pazarlarına getirip satanlar da oluyordu. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, adı geçen eser, cilt 1, sayfa 552. En canlı esir borsası bulunan büyük şehirlerin başında Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti, yani İstanbul yer alıyordu. Bunun başlıca nedenini Osmanlı Sarayı'nın önemli bir esir alıcısı, yani müşteri konumunda bulunması teşkil ediyordu. Unutmamak gerekir ki Osmanlı hareminde yüzlerce cariye bulunuyor, harem personeliyle birlikte bu rakam çok daha yukarılara çıkıyordu. Kaldı ki harplerde alınan esirlerin beşte biri Osmanlı padişahının hissesine düşüyordu. Bu nedenle Osmanlı Sarayı'nda adeta bir esirler ve cariyeler kitlesi bulunuyordu. Türkler İtalya'nın Polye sahillerini ele geçirip içlere doğru sızdıkları zaman birçok İtalyan asilzadelerinin kızları ve prensler Fatih'in sarayına gönderilmişti. Bunlar Topkapı Sarayı'nda bulduğumuz Sultan Cem'in 2. Bayezid'e yazdığı henüz yayınlanmamış mektuplardan öğreniyoruz. Harem'in iç yüzü, Leyla Saz, Milliyet Yayınları İstanbul 1974, sayfa 333. Osmanlıların esir ve cariye avcılığı nedeniyle İtalya Yarımadası'nda gerçekleştirdiği operasyonlar Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren başlıyordu. Ancak Barbaros Hayrettin Paşa zamanında çok daha ileri gidiyor, cüretkâr baskınlar gerçekleştiriliyordu. Her Frank tarihinde şu satırlar vardır. Barbaros Hayrettin Paşa 1534 senesi yazının ilk günlerinde Akdeniz Boğazı'ndan çıkıp İtalya sahillerine yelken açtı. Messina Boğazı'nda biraz oyalanarak Reggio'yu aldı. Ertesi gün San Lazzaro kalesini alarak gemilerine 800 esir getirdi ve kaleyi yaktı. Citraro kalesiyle limanında bulunan 18 kadırgayı da ateşe verdi ve oradan Napoli sahillerine doğru yoluna devam etti. Isprilonga yağma edildi. Barbaros'un bu sahillerde dolaşmaktan maksadı Fondi de Vespasio Cola'nın zevcesini ansızın ele geçirmekti. Julia Gonzaga namında olan bu genç kadın bütün İtalya şairlerinin güzelliğini terennüm ettikleri Ioanna di Aragonia ismindeki güzellik kraliçesinin kardeşi olup onun da sabahati hemşiresi derecesinde ve güzellikle şöhreti kemalde olduğundan Türk sarayına revnak vermeye layık kıymetli bir avdı. Safiye Sultan, M. Turhan Tan, İnkılap Kitabevi İstanbul 1961, sayfa 4-5. Esir ve cariyelerin alınıp satıldıkları yerlere esir pazarı deniyordu. İstanbul'un fethinden sonra ilk esir pazarı bugünkü Haseki semtinde kuruluyordu. 16. yüzyılda esircilik gelişiyor, iş hacmi büyüyordu. Böylece esir piyasası kentin içine kaydırılıyordu. Sultan 3. Murad'ın cariyeleri olan düşkünlüğü de bunda rol oynuyordu. Nitekim eski ve yeni Bedesten ile bu civardaki köle hanı köle ticaretinin merkezi oluyordu. Kırım'dan İstanbul'a bakir cariyeler getirilirdi. Esirler İstanbul'da Bedesten'de satılırdı. Esir o kadar çoktu ki Bedesten'den kaldırılmasını istemişlerdi. Haremin iç yüzü, adı geçen eser sayfa 33. 17. yüzyılda ise ki bu kez Deli İbrahim'in kadın düşkünlüğü rol oynuyordu, büyüyen esir piyasası Çemberlitaş'taki tavuk pazarı civarına taşınıyor ve resmiyet kazanıyordu. İstanbul'da esir pazarının kuruluşu 17. yüzyıla rastlar. Bu emaneti esirhane adı altında bir devlet kuruluşudur. İhtisap ağalığına bağlıdır. Harem'in 300'ü adı geçen eser sayfa 32. Bu esir pazarında fiyatlar tıpkı bir borsa gibi iniş çıkış gösteriyordu. Esir çok geldiği zaman fiyatlar ucuzluyor, mal gelmediği zamanlarda ise esirlerin fiyatı hızla yükseliyordu. Esir pazarının bağlı olduğu ihtisap ağalığı o dönemde İstanbul'un belediye başkanlığı konumunda sayılıyordu. Esir pazarının bir emini, bir kethüdası ve bir de şeyhi bulunuyordu. Esirci emini, ganimet ve esirlerin bol olduğu zamanlarda esir alıp satanlardan devlet hesabına kuruşta bir para vergi kesiyordu. Bunun karşılığı olarak işlerin yasalara uygun yapılıp yapılmadığını denetliyordu. Ancak esirci emini hazineye yılda 100 kese gelir sağlıyordu. Esirhanenin çok büyük demir kapısı geceleri kilitlenirdi. Kapının yanındaki odada oturan emin alınıp satılan kölelerden öşür, onda bir oranında vergi alırdı. Harem'in iç yüzü adı geçen eser sayfa 33. Esir alım satımı ile uğraşan kimselere esirci esnafı deniyor, bunlar da Çemberlitaş'taki tavuk pazarının civarına yerleşmiş bulunuyorlardı. Esirci esnafı kendi arasında seçim yaparak bir esirci ketüdası ile bir esirci şeyhi seçiyorlardı. Bunlar Ruusi Hümayun tarafından onaylanarak tayin ediliyordu. Esir tüccarları, esir ve cariyeleri genellikle topluca esir pazarına getiriyorlardı. Esirler 200 odadan oluşan ve esir pazarı denilen bu binada satışa çıkarılıyordu. Bunlar genellikle esirci esnafı tarafından kapışılarak satın alınıyor, toptan perakende usulüyle müşterilere satılıyorlardı. Esirci esnafı kendi malları olan esirleri istedikleri fiyata sattıkları gibi satılmak üzere emaneten kendilerine bırakılanları da sahiplerinin tayin ettikleri fiyatlar üzerinden satarlar ve bu gibiler için sahiplerinden nafaka ve dellaliye namıyla para alırlardı. Osmanlı Tarihi Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, adı geçen eser cilt 1 sayfa 553. Bu nedenle şehirde herkes esircilik işiyle değişik oranlarda uğraşabiliyordu. Esir alım satımıyla uğraşan kadınlara da esirci kadın deniyordu. Bunlar tüccar adına esirleri perakende olarak satabiliyorlardı. Dolayısıyla esir ticareti İstanbullular arasında hayli yayılmış bulunuyordu. Kaldı ki daha Sultan 4. Murat zamanında 2000 esir tüccarı faaliyette bulunuyordu. Harem'in iç yüzü adı geçen eser sayfa 33. Esirci esnafı dışarıdan sevk edilen esirleri alıp satmakla yetinmiyordu. Esirciler hem ikinci elden köle alıp satıyor hem de esir ana babadan doğan çocukları küçük yaşlardan alıp özel olarak yetiştirerek yüksek fiyatlarla satıyorlardı. Bu şekilde eğitilmiş olan yetiştirme esirler büyük servetler karşılığında el değiştiriyorlardı. Bu nedenle iyi besleniyor, giyim kuşamlarına özen gösteriliyor, yeteneklerine göre müzik, el sanatları, raks öğretiliyordu. Ticaret için alınanlar 6-7 yaşından 10-12 yaşına kadar yüzü ve endamı büyüdükçe güzelleşeceği kestirilenlerden seçilip, musiki aletlerinden kolay çalınır, kanun veya ud öğretilir, elleri bozulmasın diye kaba hizmete konmaz, aynı zamanda kırıtmalara, gamzelere, iş ve bazlıklara alıştırılırdı. Harem'in iç yüzü adı geçen eser sayfa 48. Bu şekilde yetiştirilen esirler revaç buluyor, sadece İstanbul'daki saraylar tarafından değil, Mısır prenslerinden Hint zenginlerine kadar geniş bir bölgede yüksek fiyatlarla alınıp satılıyorlardı. Doğal olarak esir ve cariyelerin en önde gelen müşterilerini saray, malikane, konak sahibi olan zenginler, paşalar ve devlet ricali oluşturuyordu. Bunların esir pazarına giderek esir seçmeleri elbette ki mümkün olamıyordu. Pazara seçme esirler geldiği zaman esirci kadınlar derhal devreye giriyorlardı. Üstelik bunlar sarayların, konakların ve malikanelerin, harem dairelerine de kolayca girip çıkabiliyor, evin hanımıyla konuşup görüşebiliyor, ya esiri buraya getiriyor ya da onlar adına beğenip satın alıyor, üzerine kar koyarak bunlara satıyorlardı. Kaldı ki zaten esir ve cariyeler de zenginler tarafından satın alınmadan önce titizlikle muayene ettiriliyor, hatta kısa bir süre evde kalarak deneyden bile geçiriliyordu. Cariyeyi satın almadan evvel bir gece müşterinin hanesine bırakmak adetti. Eğer cariyenin uykusu ağırsa veya horlarsa fiyatından düşülürdü. Cariyelerin ücretleri doktor ve ebe muayenesinden geçtikten sonra ödenirdi. Esirci kadın hem tüccardan hem de müşteriden tellaliye alırdı. Haremin iç yüzü adı geçen eser sayfa 45. Ne ki dıştan bakıldığında her şey denetim altında ve yasalara uygun yapılıyormuş gibi görünüyorsa da madalyonun diğer yüzünde durumun sanıldığından farklı olduğu ortaya çıkıyordu. Her şeyden önce esir ticareti bir ucu garp ocaklarına, diğer ucu Hint saraylarına kadar uzanan geniş bir alanda örgütsel mafyos bir dokuya dayanıyordu. Bu örgütsel doku içinde dayılar, ocaklılar, korsanlar, eşkıya, mafyozi, esir tüccarları, esirciler, esirci esnafı, esirci kadınlar yer alıyordu. Bunların hepsi ekonomik çıkara dayalı bir ilişki ve dayanışma içinde bulunuyorlardı. Bu ilginç örgüt sadece esir alışverişiyle uğraşıyormuş gibi görünüyorsa da, gerçekte yasa dışı her işe uygun bir kimlik ve karakter taşıyordu. Çeşitli bölgelerde esir toplayanlar çoğunlukla insan hırsızlığı ve insan kaçakçılığı yapıyorlardı. Kıtanın değişik sahillerinde karaya çıkan korsanlar, çevrede dolaşan çocukları, kızları, kadınları yakalayıp gemilere atıyor, hızla oradan uzaklaşıyorlardı. Bu işi Cezayirli korsanlar İtalya, Fransa, İspanya sahillerinde nasıl yapıyorlarsa, Kafkasya'daki eşkıya çeteleri de aynı şekilde yapıyorlardı. Cariyeler Kafkasların güzel kırlarına, dere kenarlarına meyve toplamak için çıkanlardan, insan avcısı heriflerin çaldıkları veya evlenme vaadiyle kaçırılan kızlar... Haremin iç yüzü, adı geçen eser, sayfa 43. Çoğu kez korsanlarla eşkıya birlikte çalışıyorlardı. Eşkıya iç kesimlerden kaçırdığı ve topladığı esirleri gizlice sahillere getiriyor, çok küçük meblağlar karşılığında korsanlara satıyordu. Esircilik işini en kapsamlı ve organize şekilde yapanların başında Cezayir korsanları yer alıyordu. Bunlar en güzel esirleri, en işe yarar köreleri, özellikle İspanya, Fransa ve İtalya sahillerinde gerçekleştirdikleri baskınlar sırasında ele geçiriyorlardı. Cezayir korsanlarının Toskana sahillerine keseretle yaptıkları akınlara karşı kendini müdafaa etmek için Şövalye de Saint-Étienne sınıfını teşkil ederek Afrika sahillerine muvaffakiyetli hareketler yapmaya muktedir, mükemmel bir ordu vücuda getirmeye muvaffak olmuştur. İtalya tarihi, yazan A. Vazzelli, kısmen ikmal eden Fernand Hayward ve Albert Falconelli, dilimize çeviren Galip Kemali Söylemezoğlu, Kanaat Kitabevi, İstanbul 1040, cilt 1, sayfa 242. İşin ilginç tarafı ise ocaklı korsanlarıyla Sicilyalıların bazı ortak baskınlar gerçekleştirmeleriydi. Unutmamak gerekir ki 17. yüzyılın sonuna kadar İtalya'da birlik henüz sağlanmış değildi. Dolayısıyla İtalik Yarımadası'ndaki cumhuriyetler, krallıklar, dükalıklar, prenslikler birbirleriyle geçinemiyor, sık sık çatışıyor, savaşıyorlardı. Sicilyalılar zaten denizcilikle geçimlerini temin ediyor, dolayısıyla Orta Akdeniz'de faaliyette bulunuyorlardı. Fransız ve İspanyol donanmaları Sicilyalılara dokunmuyorlardı. Onlar Cezayir dayılarıyla uğraşıyor, çoğunlukla onlarla savaşıyorlardı. Buna karşılık Sicilyalılar Cezayirlilerle işbirliği yapıyor, yapmak zorunda kalıyorlardı. Böylece Orta Akdeniz'de yaşamak ve faaliyet göstermek olanağı bulabiliyorlardı. Ayrıca diğer bölgelerle durmadan mücadele etmek veya çarpışan taraflardan bazılarıyla işbirliği yapmak durumunda bulundukları için buraların dayılar tarafından yağmalanmasına da yardımcı oluyorlardı. Bir başka ifadeyle Sicilyalılar güçlerini arttırabilmek için kimi zaman dayılarla işbirliği yapıyorlardı. Böylece hem hasımlarını zayıflatıyor hem de Cezayirli korsanlarla birlikte yağma ve baskınlara katılarak kendilerine ekonomik çıkar sağlıyorlardı. Piemont müttefikler tarafından işgal olundu. Mukabil ihtilal 4. Ferdinand tarafından bunu hazırlamak için Kardinal Fabrizio Ruffo'nun gönderdiği adamlar nedeniyle Orta İtalya'da daha şiddetli oldu. İçlerinde birçok eşkıya hatta Türkler bile bulunan hesapça Cezayir dayıları Galip Kemal Söylemezoğlu'nun notu, 10 bin kişilik bir ordunun başında Cumhuriyetçilerin Fransa'ya dönmelerini temin eden bir itilaf imzaladıktan sonra Napoli'yi 19 Haziran'da 1799 teslim olmaya mecbur etti. İtalya Tarihi adı geçen eser cilt 2 sayfa 273. 19. yüzyılın sonunda cereyan eden bu olayın benzerlerine daha önceki yüzyıllarda defalarca rastlanıyordu. Orta ve Kuzey İtalya'daki odakların Cezayirli korsanları paralı asker gibi kullanmalarına, Sicilya'da faaliyet gösteren suç örgütleri aracılık ediyordu. Ayrıca asilzadeler de kendilerini güvenceye almak için Cezayirli korsanları hoş tutuyor, kimi zaman lojistik destek vermekten kaçınmıyorlardı. İtalik Yarımadası'na sık sık gelip giden korsanlar önce Sicilya'da örgütlenen mafya ve Kalabriya'da kurulan Camorra ile, sonra da Napoli'de Carbonari ile tanışıyordu. Kendi ahlak, hukuk ve karakter yapılarıyla örtüşen bu örgütlenme anlayışı, Arnavutlar, Sicilyalılar ile Garp Ocakları arasındaki ortak paydayı teşkil ediyordu. Bir başka ifadeyle Sicilyalılar ve Kuzey Afrikalılar aynı mafyoz kimliği paylaşıyorlardı. Bu paralellik çok eski dönemlere, Kuzey Afrika'daki heterodoks Fatımilerin Sicilya'ya geçerek buralara hükmettikleri dönemlere dayanıyordu. Bakınız her sakaldan bir kıl yayınları Murat Çolcu. Cezayirli korsanlarıyla Sicilyalılar arasındaki münasebetler bununla sınırlı kalmıyordu. Sicilya'da suç işleyenler Cezayir korsanlarına sığınıyor, aynı şekilde bazı garp ocaklarda Sicilya dağlarındaki mafya adı verilen mağaralarda saklanıyorlardı. Bu çerçevede Cezayir dayıları İtalya ve Dalmatya sahillerine daha rahat hareket edebiliyor, zorbalık ve yağmaları daha kolay gerçekleştirebiliyorlardı. Orta Akdeniz'deki bu oluşum Ege Denizi'ne de yansıyordu. Garp ocaklar ile Ege adaları arasındaki ilişkiler Barbaros Hayrettin zamanında tesis ediliyordu. Bu ilişkiler sadece esir ticaretiyle sınırlı kalmıyordu. Adalı zengin esir tüccarları aynı zamanda garp ocaklı korsanların yağmalardan elde ettikleri değerli eşyaları ellerinden çok ucuz fiyatlara satın alıyor, Ön Asya'nın sahil şehirlerinde özellikle İstanbul pazarlarında yüksek fiyatlarla satıyorlardı. Adalardaki gemi acentaları ise ocaklara esirci gemileri kiralıyor, esirler Afrika sahillerine alınıp yine Ön Asya'ya ve İstanbul'a bu tüccar gemileriyle taşınıyordu. Hiç şüphe yok ki korsanlık ve yağma konusunda adalı tüccar ve esircileriyle dayılar birlikte ortaklaşa çalışıyorlardı. Tıpkı hırsızlık nalı satan esnafın hırsızlarla ortak çalışması gibi, esir tüccarlarıyla ganimet alıp satanlar da korsanlarla beraber çalışıyorlardı. Adalı tüccarlar zorbalara hem askeri ve ticari istihbarat veriyor, hem de onların yağma ve zorbalıkları sayesinde büyük kazançlar elde ediyorlardı. Adalı tüccarlar nasıl ki garp ocaklı dayılarıyla dirsek teması ve işbirliği içinde hareket ediyorlarsa, aynı şekilde İstanbul'daki esirci esnafı, esirci ketüdası, esirci şeyhi ve esirci kadınlarla da benzer ilişkiler tesis ediyorlardı. Bir başka ifadeyle adalı esir tüccarları ve gemi acentaları garp ocakları ile İstanbul arasında bir köprü oluşturuyordu. Bu aynı zamanda bir zorbalık köprüsü anlamına geliyordu. Zira bu güzergahtan sadece esirler sevk edilmekle kalmıyordu. İstanbul'un ve Ön Asya'nın zorbaları bu kanaldan Kuzey Afrika'daki garp ocaklarına gidebiliyor, oralarda saklanıyor, korsanlık yapıyorlardı. Bu zorbalar yine aynı güzergahı kullanarak Osmanlı topraklarına giriyor, her türlü yasa dışı eylemde bulunabiliyor ve tekrar kaçabiliyorlardı. Bu gidiş gelişlerin en önemli örneğini korsanlıktan sadrazamlığa yükselen Kel Deli İbrahim Hoca veriyordu. Kel Deli İbrahim Serezli'ydi. Donanma hocalığından yetiştiği için denizciydi ve hoca lakabıyla anılıyordu. Başlangıçta Bostancı Ocağı'na girerek ocaklı oluyordu. Ancak burada bir suç işliyor ve kaçmak zorunda kalıyordu. Nitekim adalar üzerinden gittiği garp ocaklarına sığınıyor, burada saklanıyordu. Deli İbrahim burada dayıların yanında gemicilik yapıyor, yağma ve soygunlara katılıyordu. Uzun süre Cezayir'de yaşıyor, burada hüküm süren yasa dışı yaşam tarzına son derece uyum sağlıyordu. Kel Deli İbrahim Hoca yaşı ilerleyince kimliğini gizleyerek ve karanlık güzergahı kullanarak geri dönüyor, İstanbul'da kayıkçılık ve balıkçılık yaparak geçimini sağlayıp yaşamını devam ettiriyordu. Sultan 3. Ahmet bir gün kıyafet değiştirerek halkın arasına giriyor, sahilleri dolaşırken bir rastlantı sonucu Kel Deli İbrahim'in sandalına biniyordu. Bir süre birlikte geziyor, bu arada yaşlı balıkçının sohbetinden ve düşüncelerinden hoşlanıp etkileniyordu. Padişah daha sonra kimliğini açıklıyor ve bu garp ocaklı eski korsan ile ilişkisini kesmiyordu. Nitekim aradan zaman geçince ona bazı görevler de vermeye başlıyordu. Bir defasında Kel İbrahim'i Girit'e gönderiyor, bir gemiye kereste yüklüyordu. Bu gemiyle kereste tüccarı görünümünde Girit'e gidiyor, padişahın hat düğümü ayununu Ahmet Paşa'ya ulaştırıyordu. Ahmet Paşa yerine ketüdasını vekil bırakıyor, aynı tüccar gemisiyle İstanbul'a gelerek Küçükçekmece sahiline çıkıyordu. Keldeli İbrahim Ağa durumu derhal padişaha bildirerek görevini başarıyla tamamlıyor ve Ahmet Paşa sadaret makamına tayin ediliyordu. Bu olay Garp Ocakları, Adalar, İstanbul bağlantısını çarpıcı bir biçimde örnekleyerek gözler önüne seriyordu. Nitekim gizli görevi başarıyla tamamlayan Kel İbrahim padişah tarafından ödüllendiriliyor ve kalyon kaptanlığına tayin ediliyordu. Kalyon kaptanı olan İbrahim Ağa kapıdan paşalığa terfi edince hemen eski mesleğine dönüyor ve korsanlığa başlıyordu. Bu işte kısa zamanda başarılı oluyor, 15 harp kalyonu ve 1000'e yakın korsanıyla şöhret kazanıyordu. Korsan çevrelerinde bu reis İbrahim Hoca olarak tanınıyordu. Garp Ocaklı eski zorba Keldeli İbrahim Hoca'nın başarısı rakiplerinin husumetine ve düşmanlığına yol açıyordu. Bunların yaptığı her türlü tezbirata rağmen Sultan 3. Ahmet korsan reisini korumayı sürdürüyor, kışkırtmaları dikkate almıyordu. Nitekim İbrahim Paşa'yı önce Riyas L kaptanı ardından da patrona yani amiral gemisi kaptanı yapıyordu. Padişah bununla da yetinmiyordu. 17 Ocak 1713 günü Kapıdağ'ını deryalığa tayin ediyordu. Ancak Garp Ocaklı eski zorba bu makamla da yetinmiyor, gözünü sadrazamlığa dikiyordu. Nitekim Kapıdağ'ını derya olduktan sonra İsveç kralını 20 bin kalyoncu ile birlikte memleketine götürmeye taahhüt ettiği sırada Sadrazam Süleyman Paşa azlediliyor, sadaret makamına Keldeli İbrahim Paşa tayin ediliyordu. Hassa Hasekisi Cellat Kara Mustafa kapıdan Keldeli İbrahim Hoca'yı has oda köşküne götürüp misafir odasında kel başında olan kokmuş fes üzerine burmalı gemici sarığını cayır cayır kopararak raihai keriha yani kötü kokular odayı kaplayıp avuç avuç amber yakmakla güç ile zail eylediler ve başına kavuk üzerine sarık huzuru Hümayun'a götürdüler. Yeddi Hümayun'dan mühri şerif kendiye teslim olundu. Büyük Osmanlı Tarihi, Ordinarius Profesör İhak Uzun Çarşılı adı geçen eser cilt 6 sayfa 298. Eski bir korsanın balıkçılık yaparken bulunup sadaret makamına kadar yükseltilmesi hem yönetimde hem de halk arasında şaşkınlığa ve tepkiye yol açıyordu. Gerçi padişah bu tepkileri de umursamıyordu. Ancak Keldeli İbrahim Paşa'nın korsan karakteri sadaret makamında da ortaya çıkıyordu. Zira o işlerini pusu kurup cinayetler işlemek ve suikastler düzenlemekle görmeye alışmış bulunuyordu. Nitekim Sadrazam İbrahim Paşa kendisi de sadrazam olmak için büyük çaba sarf eden padişahın damadı Silahdar Ali Paşa'nın nüfuzundan rahatsızlık duyuyordu. Damat Paşa'nın nüfuzunu kendisi bakımından bir tehdit ve tehlike olarak kabul eden eski korsan Ali Paşa'nın ortadan kaldırılmasını kararlaştırıyordu. Suikast görevinde İstanbul'da oluşturduğu yasa dışı mafyoz çetesinin bir üyesi olan eski korsanlık zamanlarındaki arkadaşlarından bir kayıkçıya veriyordu. Ancak paşanın ketüdağısı olan Hacı Hüseyin Ağa kendisine ihanet ediyor ve Ali Paşa'yı uyararak durumu anlatıyordu. Suikastı öğrenen Ali Paşa ise artık daha temkinli hareket ediyordu. Buna paralel olarak Sultan 3. Ahmet de Garp Ocakları'ndan gelen ve kendisi tarafından sadrazam yapılan bu eski korsanın gizli, karanlık ve esrarengiz işlerinden hem rahatsızlık hem de üzüntü duyuyordu. Ancak yönetim tarzına da müdahale etmiyor, onu sadaret makamında tutuyordu. Keldeli İbrahim Paşa ise kendi otoritesi için engel olarak gördüğü kadronun başında yer alan damat Ali Paşa ile ilgili kanlı planlarından vazgeçmiyor, suikastı gerçekleştirmek için yeni fırsatlar kolluyordu. Bunun için bir ziyafet tertip etti. Büyük Osmanlı Tarihi Ordinarius Profesör İhak Uzun Çarşılı adı geçen eser cilt 6 sayfa 299.